bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yüzüklerin Efendisi, 3. Kısım Kralın Dönüşü, J.R.R. Tolkien, Metis Yayınları 4. Bağısım, Ağustos 1999. Türkçe'ye çeviren Çiğdem Erkal İpek. Şiir çevirileri Bülent Somay. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Haziran 2005. Okuyan Levent Filyoz. Yüzüklerin Efendisi son 100 yılın en çok okunan 100 kitabı arasında en başta geliyor. Türkçe basımının ilk iki kitabı Yüzük Kardeşliği ve İki Kule bu ilginin evrenselliğini kanıtladı. Polisiye ya da bilim kurgu meraklıları, şiir, roman ve öykü okurları hep birlikte Frodo, Sam, Merry, Pippin, Aragorn ve Gandalf'ın maceralarını okumaya, orta dünyada yaşamaya başladılar. Üçüncü kitap Kralın Dönüşü ile birlikte Yüzüklerin Efendisi tamamlanıyor. Bu kısımda Karanlıklar Efendisi ile Yüzük Kardeşliği iki cephede karşı karşıya geliyorlar. Frodo ve Sam ellerinde hepsine hükmedecek tek yüzük ile Mordor'un içine, karanlığın kalbine doğru bir yolculuk yaparken, diğerleri de karanlığa karşı son cephe olan Gondor'da umutsuz bir savunmaya girişiyorlar. J.R.R. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi, Kralın Dönüşü. John Ronald Royal Tolkien 1892'de Güney Afrika'da doğdu. Dil, bilim ve eski İngilizce konularında uzmanlaştı ve 1945'te Oxford Üniversitesi'nde İngilizce profesörü oldu. 1959'a kadar bu görevde kaldı. Oxford'da 2. Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda Owen Barfield, C.S. Lewis ve Charles Williams gibi yazarlarla birlikte edebi bir çevre oluşturdu. Yüzüklerin Efendisi'nin ve örneğin C.S. Lewis'in kozmik üçlemesinin temeli bu çevrenin toplantılarında atılmıştır. Yüzüklerin Efendisi'nin 1954 ve 1955 yıllarında 3 cilt halinde yayınlanması, özellikle saygıdeğer bir İngiliz dili ve edebiyatı profesörünün fantezi gibi bir türde eser vermesi, edebiyat eleştiri çevrelerinde küçük çaplı bir skandala yol açtı. Tolkien'in 1937'de yayınlamış olduğu Hobbit, Mitos 645-1997, daha ziyade masal türüne ait bir çalışma olarak kabul edildiği için üzerinde pek durulmamıştı. Oysa Tolkien, Yüzüklerin Efendisi ile birlikte Hobbit'te başladığı dünya yaratma projesinde ısrarlı olduğunu gösterdi. Yüzüklerin Efendisi'nin yarattığı dalgalanma, fantezi türünün tıpkı o yıllarda bilim kurgu içinde olduğu gibi saygın edebiyat türleri arasında kabul edilmesine önemli rol oynadı. Tolkien'i izleyen fantezi yazarları onu ve onun yarattığı orta dünyayı büyük ölçüde taklit etmekten vazgeçemediler. Tolkien'in 1973'teki ölümünden sonra orta dünyanın birinci çağını ele alan Silmarillion 1977 oğlu Christopher Tolkien tarafından yayına hazırlandı. Christopher Tolkien 1980'li ve 90'lı yıllar boyunca babasının yarım kalmış el yazmalarını yayınlayarak eksiksiz bir orta dünya tarihi hazırlamaya gayret etti. Bölüm 1. Minas Tirith. Gandalf'ın pelerinine sığınmış olan Pippin başını kaldırıp dışarı baktı. Uyanık mı yoksa hala uykuda mı olduğunu, hala bu uzun yolculuğun başından beri sarmalanmış olduğu o hızla hareket eden rüyanın içinde mi olduğunu merak etti. Karanlık dünya hızla yanından akıp geçiyor, rüzgar kulaklarında yüksek sesle şarkılar söylüyordu. Yuvarlanıp giden yıldızlardan ve sağ yanında uzaklarda güney dağlarının geçip gittiği yerde göğe karşı duran engin gölgelerden başka bir şey göremiyordu. Uykulu uykulu yolculuklarına geçen zamanı ve evreleri hesaplamaya çalıştı fakat hafızası ağırlaşmış, bulanıklaşmıştı. Önce korkunç bir hızla hiç durmadan gittikleri ilk yolculuk vardı. Sonra tan vakti altından soluk bir ışıltı görmüştü ve sessiz kasabaya, tepenin üzerindeki büyük boş eve varmışlardı. Tam evin korunağı altına girmişlerdi ki kanatlı gölge bir kez daha üzerlerinden geçmiş, adamlar korkuya kapılmışlardı. Fakat Gandalf ona tatlı sözler söylemiş ve Pippin bir köşede yorgun argın ama huzursuz bir şekilde adamların giriş çıkışlarını, konuşmalarını ve Gandalf'ın onlara emirler verişini belli belirsiz duyarak uyumuştu. Ve sonra yeniden gece boyu at sürdüler, sürdüler. Taşa baktığından beri bu ikinci, yok hayır üçüncü gece olmuştu. O korkunç an aklına gelince çarpılmış gibi tamamen uyanıp titredi. Rüzgar tehditkar seslerle doluydu. Gökyüzünde bir ışık belirdi, karanlık engellerin gerisinde sarı bir ateşin alevi tutuştu. Pippin bir an için korkup Gandalf'ın kendisini Nemen'e korkunç bir diyara taşıdığını düşünerek sindi. Gözlerini ovuşturdu. O zaman artık hemen hemen dolunay halini almış olan ayın doğu gölgeleri üzerinden yükselmekte olduğunu gördü. Demek ki gece daha pek ilerlememişti ve bu karanlık yolculuk daha saatlerce devam edecekti. Kıpırdanarak konuştu. "Neredeyiz Gandalf?" diye sordu. "Gondor diyarında," diye cevap verdi büyücü. "Anorien toprakları üzerinde gidiyoruz hala." Yeniden bir süre sessizlik oldu. Sonra "bu da ne?" diye haykırdı Pippin aniden Gandalf'ın pelerinine yapışarak. "Bak alevler, kızıl alevler. Bu ülkede ejderhalar mı var? Bak bir tane daha." Cevap olarak atına yüksek sesle bağırdı Gandalf. "Devam gölge yele, acele etmemiz gerek. Zaman az, bak. Gondor'un işaret kuleleri tutuşturulmuş, yardım istiyorlar. Savaş alevlenmiş. Bak Amondin'de ateş var. Ailenah'ta alev. Bak hızla batıya uzanıyorlar. Nardol, Erelas, Minrimon, Kalenat, Rohan ve sınırındaki Halifriyen." Fakat gölge yele adımlarını yavaşlatarak yürümeye başladı ve sonra başını kaldırarak kişnedi. Karanlık içinden diğer atların cevap veren kişleme sesleri geldi. Hemen arkasından at nallarının gümbürtüsü duyuldu. Ve üç binici ayda uçan hayaletler gibi geçerek batıya doğru gözden kayboldular. Gölge yele kendisini toparlayarak sıçradı. Gece gürüldeyen bir rüzgar gibi üzerinden akıyordu. Pippin'e yeniden uyku basmıştı. Gandalf'ın Gondor'un adetleri üzerine şehrin hükümdarının nasıl bu koca otlağın her iki sınırı boyunca tepelerin üzerine işaret kuleleri yaptırmış ve kuzeydeki Rohan ve güneydeki Belfalas'a haber götürmek üzere sürekli hazır bekleyen yeni atlar bulundurulan bu noktalarda karakollar kurmuş olduğu ile ilgili anlattıklarına pek kulak asmadı. "Kuzeydeki işaret kuleleri tutuşturulmayalı çok olmuştu," dedi Gandalf. "Gondor'un eski günlerinde buna pek ihtiyaç yoktu. Çünkü ellerinde yedi taşlar vardı." Pippin huzursuzca kıpırdadı. "Uyu sen yine ve korkma," dedi Gandalf. "Çünkü Frodo gibi Mordor'a gitmiyorsun. Minas Tirith'e gidiyorsun. Orada da bugünlerde herhangi bir yerde ne kadar mümkünse o kadar emniyette olacaksın. Eğer Gondor düşerse veya yüzük ele geçerse Shire de emniyetli bir yer olmaktan çıkar." "Hiç içimi rahatlatmıyorsun," dedi Pippin, ama yine de üzerine uyku çöktü. Derin bir rüyaya dalmadan önce son hatırladığı batıya doğru ilerleyen, mehtabın ışığını yakalayan, bulutların üzerinde ada misali yüzen yüksek beyaz zirvelerdi. Frodo'nun nerelerde olduğunu, Mordor'a girmiş olup olmadığını ya da hayatta olup olmadığını merak etti. Frodo'nun da çok uzaklarda, gün gelmeden önce Gondor'un gerisinde batmakta olan aynı aya baktığını bilmiyordu. Pippin bazı seslerle uyandı. Saklanarak gece bir gün ile yolculukla geçen bir gece daha geride kalmıştı. Alacakaranlıktı. Soğuk şafak vakti yaklaşmıştı yine. Etraflarında ürperten kurşuni bir pus vardı. Üzerinden teri tütmekte olan gölge yele durdu ama boynunu mağrur bir şekilde kaldırmıştı. Hiç yorgunluk emaresi göstermiyordu. Sıkı sıkı pelerinlerine bürünmüş uzun boylu bir sürü adam duruyordu yanında. Onların arkasında da pusun içinden taştan bir duvar yükseliyordu. Yer yer yıkık dökük görünüyordu duvar ama daha gece sona ermeden hızla yapılan onarım işinin sesi duyulabiliyordu. Çekiçlerin sesi, malaların tıkırtısı ve tekerleklerin gıcırtısı. Meşaleler ve aniden patlak veren alevler sis içinde orada burada donuk donuk ışıldıyordu. Gandalf yolunu kesmiş olan adamlarla konuşuyordu. Pippin dinledikçe tartışılan konunun kendisi olduğunu fark etti. "Evet, tabii ki seni tanıyoruz, Mithrandir," dedi adamların başkanı. "Sen yedi kapının parolasını biliyorsan ve o yüzden ilerlemekte serbestsin ama yol arkadaşını tanımıyoruz. Nedir o, kuzey dağlarından çıka gelmiş bir cüce mi? Bu zamanda ülkemizde sadakatine ve yardım edeceğine güvendiğimiz silahlı ve güçlü adamlardan başka hiçbir yabancı istemiyoruz." "Denethor'un huzurunda yemin ederek ona kefil olurum," dedi Gandalf. "Ve yiğitliğe gelince dış görünüşe bakıp da anlayamazsınız. Sen ondan iki misli uzun olduğun halde o senden çok daha fazla savaş ve tehlike atlattı, Ingold. Şimdi de fırtınaların yaşandığı, haberler getirdiğimiz Isengard'dan geliyor. Omuzlarında büyük bir yorgunluk var, yoksa onu uyandırırdım. Adı Peregrin'dir, çok cesur bir insandır." "İnsan mı?" dedi Ingold kuşkuyla, diğerleri güldü. "İnsan," diye bağırdı Pippin, artık tamamen uyanmıştı. "İnsan ha, tabii ki bu doğru değil. Ben bir hobbitim ve bir insandan daha az yiğit sayılmam. Arada bir zaruret nedeniyle aksi doğruymuş gibi görülse de. Gandalf'ın sizi kandırmasına izin vermeyin." "Büyük işler başarmış insanların birçoğu bundan fazlasını söyleyemez," dedi Ingold. "Ama hobbit nedir?" "Bir buçukluk," dedi Gandalf. "Hayır, efsanede sözü edilen değil," diye ekledi adamların yüzlerindeki hayreti görünce. "O değil ama onun akrabalarından biri." "Evet ve onunla yolculuk yapan biri," dedi Pippin. "Üstelik sizin şehirden Boromir de bizimle birlikteydi. Beni kuzeyin karlarından kurtardı ve sonunda beni bir sürü düşmana karşı korurken öldü." "Sükût," dedi Gandalf. "O acının haberi ilk önce babaya verilmeli." Bu zaten tahmin ediliyordu dedi Ingold. Çünkü son zamanlarda burada tuhaf belirtiler vardı. Ama şimdi geçin hemen. Çünkü Minas Tirith hükümdarı oğlu ile ilgili son haberleri taşıyan birini görmeye can atıyor. Bu ister insan olsun isterse de Hobbit dedi Pippin. Hükümdarınıza çok az bir hizmetim dokunabilir ama elimden ne gelirse yaparım. Cesur Boromir'in anısına. Hoşça kalasın dedi Ingold ve adamlar Gölge Yele'ye yer açtılar. Gölge Yele de surdaki dar kapıdan geçti. İhtiyaç anında Denethor'a ve hepimize iyi nasihatler verirsin Mithrandir diye bağırdı Ingold. Fakat keder ve tehlike haberleriyle geldin dedikleri gibi adetin olduğu üzere. Nadiren ve ihtiyaç anında geliyorum da ondan diye cevap verdi Gandalf. Nasihate gelince size Pelennor surunu tamirde çok geç kaldığınızı söyleyebilirim. Artık kapınıza dayanan fırtınaya karşı en iyi savunmanız cesaretiniz olacaktır. Cesaretiniz ve size getirdiğim ümit. Çünkü getirdiğim haberlerin hepsi kötü değil. Lakin malalarınızı bırakıp kılıçlarınızı bileyin. İş akşamdan evvel biter dedi Ingold. Burası savunma sırasında gerekecek son bölüm. Saldırıya en az açık olan yer burası. Çünkü bu kısım dostumuz Rohan'a bakıyor. Onlar hakkında hiçbir bilginiz var mı? Çağrımıza cevap verecekler mi sizce? Evet gelecekler fakat onlar arkanızda birçok savaşa girdiler. Ne bu yol ne de bir başkası emniyetli sayılmaz artık. Tetikli olun. Eğer Gandalf felaket tellalı olmasaydı şimdi Anorien'den çıka gelen düşman ordularını görürdünüz. Rohan süvarilerini değil. Hala da öyle olabilir. Hoşçakalın ve sakın uyuyayım demeyin. Gandalf artık Rammas Ekor'un gerisindeki geniş topraklara geçmişti. İthilien düşmanın gölgesi altına düştükten sonra büyük bir emekle inşa ettikleri dış sura Rammas Ekor diyordu Gondorlu insanlar. Sur dağın eteğinden 10 fersah kadar ilerliyor sonra Pelennor kırıklıklarını da çevreleyerek geri dönüyordu. Pelennor kırlıkları uzun yamaçlardaki zarif, bereketli kasaba toprakları ve Anduin'in derin düzlüklerine inen teraslar. Şehrin büyük cümle kapısından en uzak noktada kuzeydoğuda sur 4 fersah ödeye uzanıyordu ve tam orada çatık kaşlı bir tepeden nehrin yanındaki uzun düzlüklere bakıyordu. Burada sur yüksek ve sağlam yapılmıştı çünkü tam o noktada surlarla çevrilmiş bir geçit üzerinde yol, Osgiliath köprüleri ve geçitlerinden gelerek her zaman meydan savaşına hazır olan kuleler arasındaki korunaklı bir kapıdan geçiyordu. En yakın yerinde yani güneydoğuya bakan kısmında sur şehirden bir fersah kadar ötedeydi. Burada güney itiliyendeki Emin Armen dağlarında geniş bir dirsek çizerek giden Anduin ani bir şekilde batıya dönüyor ve dış sur hemen nehrin kıyısından başlıyordu. Surun tam altında güney tımarlarından gelen tekneler için iskeleler bulunuyordu. Kasaba toprakları işlenmiş geniş tarlaları ve meyve bahçeleriyle zengindi. Şerbetçi otlarını kurutmak için fırınları, tahıl ambarları, ağılları, ahırları, tepelerden yeşiller arasından şırıldayıp gelerek Anduin'e akan minik dereleriyle çiftlik evleri vardı. Yine de burada oturan çobanların ve çiftçilerin sayısı pek fazla değildi. Gondor halkının çoğu şehrin 7 dairesi içinde veya dağ sınırlarında, Lotsernak'taki yüksek vadilerde ya da iyice güneyde hızla akan 5 ırmağın olduğu zarif Lebenin'de otururdu. Dağlar ve deniz arasında gözü pek bir halk yaşardı. Bunlar Gondor'un güvendiği insanlardı. Yine de kanları karışıktı. Sonra kralların gelişinden önce karanlık yıllarda tepelerin gölgesinde ikamet eden unutulmuş insanların soyundan gelen kısa boylu ve esmer bir halk vardı aralarında. Fakat geride Belfalas'ın büyük tımarında deniz kenarındaki kalesi Dol Amroth'ta yaşayan Prens İmrahil vardı. O ve halkı soylu bir kan taşıyorlardı. Deniz grisi gözlü, uzun boylu ve mağrur insanlardı. Gandalf atını bir süre sürdükten sonra gökyüzünde gün ışığı çoğalmaya başladı. Pippin doğrularak etrafa bakındı. Sol tarafında yükselerek doğuda çıplak bir gölgeye dönüşen bir pus denizi uzanıyordu. Fakat sağ tarafında ulu dağlar başlarını çıkartıyorlar, batıdan gelerek dik ve ani bir nihayete doğru sıralanıyorlardı. Sanki bu topraklar yaratılırken nehir büyük bir engeli patlatarak çıkmış ve gelecek günlerde üzerinde savaşların ve çekişmelerin yer alacağı muazzam bir vadi oymuş gibi. Pippin, Ered Nimrais'in Ak Dağları'nın bittiği yerde Gandalf'ın söz vermiş olduğu gibi Mindolin Dağları'nın kara kütlesini, yüksekteki vadilerinin koyu mor gölgelerini ve günün belirmesiyle aklaşan yüksek yüzünü gördü. Dışarı uğramış dirseğinde taştan 7 kat surlarıyla son derece sağlam ve son derece eski olduğundan sanki elle yapılmamış da devler tarafından arzın kemiklerinden oyulmuş gibi duran korunan şehri gördü. Pippin hayretler içerisinde seyrederken surlar şafakta belli belirsiz kızararak hayal meyal bir griden beyaza döndüler. Güneş ansızın doğudaki gölgeden tırmanarak şehrin yüzüne bir mızrak yolladı. O zaman Pippin bir çığlık attı çünkü en tepedeki surlar içinde duran Ektelyon Kalesi göğe doğru tıpkı inci ve gümüşten bir başak gibi ışıldayarak tüm endamı ve zarafetiyle parlamaya başladı. Tepesi sanki billurdan yapılmış gibi pırıl pırıldı. Sonra sabah esintisinde surlardaki mazgallı siperlerden çıkan ak bayraklar dalgalandı. Yüksekten ve uzaktan gümüş borazanların berrak çınlamalarını duydu. Böylece sürdüler atlarını Gandalf ile Pippin Gondorlu insanların büyük cümle kapısına doğru şafak vakti. Cümle kapısının demir kanatları önlerinde geriye doğru açıldı. Mithrandir, Mithrandir diye bağırdı adamlar. Artık fırtınanın gerçekten çok yaklaştığı belli oldu. Fırtına geldi dayandı dedi Gandalf. Ben fırtınanın eteklerine binip de geldin. Bırakın geçeyim. Hükümdar Denethor'a gitmem gerek. Henüz vekil harçlığı devam ederken. Başınıza her ne hal gelecekse gelsin. Artık bildiğiniz Gondor'un sonuna vardınız. Bırakın geçeyim. O zaman adamlar onun sesinin emreden edası karşısında gerileyerek önünde oturan Hobbit'i ve onu taşıyan atı hayretler içerisinde süzdükleri halde soru sormaktan vazgeçtiler. Çünkü şehir halkı çok nadiren at kullanırdı. Hükümdarın ulakları tarafından binilen atlar dışında atlar sokaklarda nadiren görünürdü. Şöyle dediler, bu Rohan kralının büyük köy heylanlarından biri herhalde. Belki de Rohirrim yakında gelerek gücümüze güç katar. Fakat gölgeyle dolana dolana giden uzun yolu mağrur bir edayla yürüyüp uzaklaştı. Manas Tirith adetlerine göre şehir her biri dağa oyulmuş ve etrafı ortasında bir kapısı olan surlarla çevrilmiş 7 satı üzerine inşa edilmişti. Fakat kapılar bir hizaya yerleştirilmemişti. Şehir surlarındaki büyük cümle kapısı dairenin doğu noktasındaydı. Fakat bir sonraki güneye, üçüncüsü kuzeye bakıyor, bu böylece değişe değişe yükseliyordu. Böylelikle hisara tırmanan kaldırım taşlarıyla döşeli yol dağın yüzünde bir o yana bir bu yana dolanıp duruyordu. Yol ne zaman büyük cümle kapısının hizasına denk gelse çıkıntı yapan muazzam kütlesi ilki hariç şehrin bütün dairelerini ikiye ayıran kayadan kocaman bir payandayı delerek kemerli bir tünelden geçiyordu. Çünkü kısmen tepenin ilkel biçimlendirmesinden kısmen de eskilerin muazzam hünerleri ve emekleri sayesinde cümle kapısının arkasındaki geniş avlunun gerisinden kenarları gemi omurgası kadar keskin doğuya bakan taştan yüksek bir tabya yükseliyordu. En üstteki dairenin hizasına kadar yükseliyor ve orada mazgallı siperlerle taçlanıyordu. Böylece hisardakiler tıpkı dev bir gemideki gemiciler gibi tabyanın tepesinden diklemesine aşağılarındaki 700 metre altlarındaki cümle kapısını gözleyebilirlerdi. Hisarın girişi de doğuya bakıyordu ama kapı kayanın tam göbeğine oyulmuştu. Oradan lambaların aydınlattığı bir yokuş 7. kapıya tırmanıyordu. Böylece sonunda yüce avluya Ak Kule'nin eteği yönündeki kaynak yerine varıyordu. Ak Kule yüksek ve biçimliydi. Temelin tepesine 50 kulaç yüksekliğindeydi. Ve tepesine dikilmiş vekil harçlarının sancağı ovanın bin ayak tepesinde dalgalanıyordu. Gerçekten de sağlam, içeride eli silah tutan birileri bulunduğu sürece düşman ordularınca ele geçirilemeyecek bir hisardı burası. Düşman arkadan dolanıp Minduli'nin alçak eteklerine tırmanarak muhafız tepesini dağ kütlesine bağlayan dar sırta varırsa o başkaydı tabii. Fakat 5. sura kadar yükselen bu sırt batı ucuna dayanan sarp kayalıklara kadar koca surlarla çevrilmişti. Ve burada da göçüp gitmiş olan kralların ve hükümdarların dağ ile kule arasında hep sessiz duran evleriyle kubbeli mezarları bulunuyordu. Pippin gitgide artan bir hayretle hayalinde canlandırmış olduğu her şeyden çok daha büyük ve çok daha harika olan Isengard'dan daha büyük, daha güçlü ve çok daha güzel olan bu taştan koca şehre bakıyordu. Yine de aslında şehir yıl be yıl dökülüyordu. Daha şimdiden içinde rahat rahat barınabilecek insanların yarısı bile kalmamıştı. Her caddede üzerine garip ve kadim biçimlerde zarif harflerin oyulmuş olduğu kapılara ve kemerli cümle kapılarına sahip büyük evler veya avlulardan geçtiler. Pippin bu yazıların bir zamanlar burada yaşamış olan büyük adamlara ve akrabalarına ait olduğunu tahmin etti. Yine de şimdi buraları sessizdi. Geniş kaldırımlarda ayak sesleri çınlamıyor, salonlarda insan sesleri duyulmuyor, kapılardan veya boş pencerelerden kimse bakmıyordu. Sonunda 7. kapının gölgesinden çıktılar. Frodo İtilyen ormanların açıklıklarında gezerken nehrin gerisinden parlayan ılık güneş, burada muntazam surlar, yerlerine oturmuş sütunlar ve taçlı ve soylu bir taş biçimi verilerek yontulmuş kilit taşından büyük kemer üzerinde parlıyordu. Gandalf attan indi çünkü hisara atların girmesi yasaktı. Gölgeyle efendisinin yumuşak bir sözüyle alınıp götürülmesine boyun eğmek zorunda kaldı. Kapıdaki muhafızlar siyahlar giymişti. Yüksek tepeli, yüzü sıkı sıkı saran, yanaklıklarının üzerine deniz kuşlarının kanatlarının yerleştirilmiş olduğu miğferleri de garip şekilliydi. Fakat miğferler gümüşten bir alevle parlıyorlardı. Çünkü bunlar gerçekten de eski günlerin bir yadigarı olan mitrildendi. Siyah cübbelerine beyazla gümüşten bir tacın ve birçok köşesi olan bir yıldızın altında kar gibi çiçekler açmış bir ağaç işlenmişti. Bu Elendil'in varislerinin özel üniformasıydı ve artık Gondor'da Hisar'ın önünde bulunan bir zamanlar ak ağacın yetişmiş olduğu kaynak avlusunun nöbetçilerinden başka kimse giymiyordu. Besbelli ki onlar varmadan gelişlerinin haberi ulaşmıştı. Hemen içeri kabul edildiler. Sessizce sorguya çekilmeden Gandalf aceleyle beyaz taşlarla döşenmiş avluyu büyük adımlarla geçti. Sabah güneşi altında tatlı bir su kaynayıp oynaşıyor, etrafında parlak yeşilden bir çimenlik çevreliyordu. Fakat tam ortada havuzun üzerine sarkan ölü bir ağaç duruyor, akan damlalar hüzünle ağacın çıplak ve kırık dalları üzerinden yeniden berrak suya dökülüyordu. Pippin Gandalf'ın arkasından aceleyle giderken ağaca bir göz attı. Çok hüzünlü görünüyor diye düşündü ve her şeye o kadar güzel bakıldığı halde neden ölü ağacın yerinde bırakılmış olduğunu merak etti. Yedi yıldız, yedi taş ve bir ak ağaç. Gandalf'ın mırıldanmış olduğu sözcükler geldi aklına. Derken kendini parlayan kulenin altındaki büyük binanın kapıları önünde buluverdi. Büyücünün arkasında uzun boylu sessiz kapı muhafızlarının arasından geçerek taştan evin serin ve yankılı gölgesine girdi. Yerleri kaldırım taşı döşeli uzun ve boş bir geçitten geçtiler. Giderlerken Gandalf Pippin'e alçak sesle "Sözlerine dikkat et Efendi Peregrin" dedi. Hobbit küstahlığının zamanı değil. Theoden müşfek ve yaşlı bir adamdı. Denethor başka bir cinstir, mağrur ve kurnaz. Kendisine kral denmese bile çok daha büyük bir soya ve güce sahip biridir. Fakat oğlu Borabir hakkındaki bilgileri sen verebileceğin için en çok seninle konuşacak ve seni uzun uzun sorguya çekecektir. Oğlunu çok severdi, belki de haddinden fazla. Birbirlerinden farklı oldukları için daha da çok severdi. Fakat bu sevgi görüntüsü altında öğrenmek istediği şeyleri benden çok senden öğrenebileceğini düşünecektir. Ona gerekenden fazlasını anlatma. Frodo'nun göreviyle ilgili meseleyi karıştırma. Bu konuyla daha sonra ilgileneceğim. Aragorn hakkında da bir şey söyleme eğer çok mecbur kalmazsan. Neden söylemeyecekmişim? Yol gezerin nesi var diye fısıldadı Pippin. O da buraya gelmeye niyetliydi değil mi? Zaten kendisi de kısa bir süre sonra buraya gelmiş olacak. Belki, belki dedi Gandalf. Gerçi gelecek olursa hiç kimsenin hatta Denethor'un dahi tahmin etmediği bir şekilde olacak bu. Böylesi daha iyi. En azından geleceğin haberi bizim tarafımızdan verilmeden gelmeli. Gandalf parlatılmış metalden bir kapı önünde durdu. Bak efendi Pippin, şimdi sana Gondor tarihi hakkında ders verecek halim yok. Gerçi Shire'daki ormanlarda kuş yuvalarından yumurta çalacağına veya aylaklık edeceğine bu konuda bir şeyler öğrenmiş olsaydın hiç de fena olmazdı ya. Sen ben ne dediysem öyle yap. Kudretli bir hükümdara veliahtının ölüm haberini verirken buraya vardığında krallığını ilan edecek birinin gelişine haber vermek pek akıl kârı sayılmaz. Yetti mi? Krallığını mı? Dedi Pippin hayret içinde. Evet dedi Gandalf. Bütün bu günler boyunca tıkalı kulaklar ve uykulu bir kafayla dolaştıysan uyan artık. Kapıyı çaldı. Kapı açıldı ama açan görünmüyordu. Pippin koskoca salona baktı. Salon tavanı taşıyan uzun sütun dizilerin ardında her iki yanda bulunan derin pencereler tarafından aydınlatılmıştı. Yekpare siyah mermerden sütunlar bir sürü garip hayvan ve yaprak şekilleriyle oyulmuş koca sütun başlarına doğru yükseliyordu. Çok yukarılarda gölge içinde geniş kemerli yapı dalgalı hafif çizgiler haline çeşitli renkler eklenmiş donuk altın renginde parlıyordu. Ne duvarlarda asılı kumaşlar, ne tarihi sahneleri canlandıran dokumalar, ne de dokunmuş veya tahtadan herhangi bir şey görünüyordu heybetli salonda. Fakat sütunlar arasında soğuk taştan oyulmuş bir grup sessiz uzun boylu suret vardı. Aniden Pippin'in aklına Argonaut'un yontulmuş kayaları geldi ve çoktan ölmüş olan Krallar Caddesi'ne bakarken üzerine bir korku çöktü. Salonun öbür ucunda çok basamaklı bir kaidenin üzerine tepesi miğfer gibi şekillendirilmiş mermerden bir kubbenin altına koca bir taht yerleştirilmişti. Arkasında duvara çiçek açmış bir ağaç sureti oyulmuş ve değerli taşlarla bezenmişti. Fakat taht boştu. Kürsünün dibinde geniş ve derin olan en son basamakta taşıyan bir sandalye vardı. Kapkara ve süssüz, bunda da kucağına bakan yaşlı bir adam oturuyordu. Elinde altın topuzlu beyaz bir asa vardı. Adam başını kaldırıp bakmadı. Onlar da ağır başlıklı adama doğru giden uzun yolu ayak taburesinde 3 adım kalıncaya kadar adımladılar.